Ayrım 16. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 130. Bekçilerle hemşirelerin bir kısmını ikinci kattaki faaliyet salonunda buldu. Hastaların gözlem altında tavla, okey filan oynadıkları masaları birleştirmişler, üstüne gazete kağıtları yaymışlar. Hem şinçam balından vakfı kebir tereyağına, otlu peynirden yeşil zeytine, pastırmadan helvaya kadar çeşit çeşit kahvaltılığı sıralamışlar. Dumanı tüten Trabzon ekmeğiyle neşe içinde kahvaltı yapıyorlardı. Hastalar alıp başlarını gittiler mi, düz duvara mı tırmandılar, haberleri yoktu. Başhekimi görünce hepsi korkuyla ayağa fırladı. Personeli adam akıllı azarlayacak, tehlikeli bir hastanın eline nasıl jilet geçer diye hesap soracaktı. Ama sıcacık ekmeğin içinde eriyen tereyağına gözü ilişince, gülümseyen bir yüzle ziyade olsun dedi. Başhekimi o saatte hastanede görmeye alışık olmayan şaşkın hemşireler hemen sofraya buyur ettiler. Adamcağız akşam da doğru düzgün bir şey yememişti, açlıktan içi kazınıyordu. Kağıdına yağ çıkmış eski kaşara, zeytinyağında pırıl pırıl parlayan yeşil zeytinlere, mevsimin son domateslerine, hala çıtır çıtır biberlere, vişne reçeline, hele hele Nebahat Hanım'ın iri cevizleri altın gibi göz alan kekine dayanamadı. Personele bir güzel zılgıt çekecek yerde oturup onlarla birlikte tıka basa kahvaltı etti. Bu beklenmedik samimiyet personelden bazılarının gevşemesine yol açtı. Hele bir ikisi aynı sofraya oturdular diye neredeyse enseye tokat haline geleceklerdi. Başhekim böyle yakınlaştıkları bir andan sonra personele sert çıkmayı biraz ikiyüzlülük olacak gibi hissetti. Dağıtıp herkese görevlerini hatırlatacağı bir temel kurallar listesi yapmaya, böylece kurallara bir tür yarı resmiyet kazandırmaya karar verdi. Birkaç gün sonra bölgedeki birçok fabrikanın ve işletmenin her türlü basım işlerini yapan kamera gitti. Her patron gibi daima işlerin bu aralar çok durgun olmasından yakınan kamerin matbaası o gün çok sessizdi. Sadece bir bıçak makinesi çalışıyor, düzenli takırtısı ondulin kaplı yüksek tavanda yankılanıyordu. Başhekim adamın bu kez haklı olabileceğini düşündü. Tam da ihtiyaç duyduğu bir zamanda kamer durgunluktan yakınacak, basım işini üstlenmekte gönülsüz davranacak diye canı sıkıldı. Yine de şansını denemek istedi, asma kattaki yazıhaneye çıktı. Kamer başhekimi görünce ağzı kulaklarına varana kadar gülüp adamı alasmarladık diyerek karşıladı. Önündeki sehpaya formalarını yaydığı 4. şehir kitabının prova baskılarını kontrol etmekte olan vali muavini Hikmet Geleşoğlu, kamerin anlamsızca gülen halini ve gelen misafirini alasmarladık diyerek karşılamasını çok tuhaf buldu, kafasını kaldırıp baktı. Neşe ile keder arasında sarkaç gibi gidip gelen, her iki ruh halinde de aşırı bir şeyler olan kamer, Hikmet Bey'in soran bakışlarını görünce 9 yaşındaki kardeşi Maviş'in semantik parafazi hastası olduğunu, asıl söylemek istediği kelimenin yerine yakın anlamı olan başka bir kelime kullandığını, mesela bardak yerine tabak, yatak yerine masa dediğini, ama sağ olsun başhekimin gayretleriyle büyük ilerleme kaydettiğini, en azından ne demek istediğini anladıklarını bir çırpıda anlatmakla kalmadı. Parafazinin türleri hakkında başhekimden öğrendiği ne varsa semantik, neolojistik, fonemik, hepsini aşırı bir neşeyle aktardı. Kardeşi Maviş'in hiç kimseyle kuramadığı iletişimin yarattığı üzüntü, kamerde acıklı bir neşe haline geliyor. Başlangıçta eğlendirici olan bu hal bir süre sonra iç burkuyor. Kamerin abartılı neşesi de yanıp biten bir kibrit gibi sönüyordu. Matbaacı yazıhanesini şereflendiren ağır misafirlerine birer sade kahve söylemişti ki, bıçak makinesinin sözlerine gizli bir metronom gibi eşlik eden düzenli takırtıları ansızın kesildi. Çok geçmeden işçilerden biri kapıda göründü. "Kamer abi, bıçak gene bozuldu," dedi. Kardeşinin vahim hastalığını sanki piyangodan büyük ikramiye kazanmış gibi arızalı bir iyimserlikle anlatan Kamer anında değişti. Bu kez sanki evinin yandığını haber almış gibi abartılı bir panikle matbaaya koştu. Ayak sesleri güm güm yankılanıyor, hızla indiği metal basamakların yaydığı titreşim, başhekimle vali muavininin ayaklarına kadar ulaşıyordu. Kahveci çırağı kahvelerini getirdiğinde, Kamer'in tanıştırmaya fırsat bulamadığı mali muavini ile başhekim kendi kendilerine tanıştılar. Kahvelerini içerlerken sanki 40 yıldır tanışıyorlarmış gibi sohbete koyuldular. Birkaç ay önce atandığı bu şehre yerleşir yerleşmez, ilk iş olarak yeni şiir kitabını bastıracağı bir matbaa bulan vali muavini, bir iki nüshasını muhakkak yanında taşıdığı eski kitaplarının her birinden birer tane imzalayıp başhekime hediye etti. Böylece aralarında pek derin olmayan ama sohbeti bol bir dostluk başladı. Sık sık millet çay bahçesinde buluşup hayat üstüne, akıl ve ruh üstüne konuşur oldular. İlk zamanlarda her konuda ılımlı bir görüntü sergileyen Hikmet Bey, dünya görüşünü giderek mevcut iktidarın görüşüne uyarlar olunca, dostluklarında bir tavsama eğilimi görüldü. Vali muavini, vilayetteki memurların cuma namazına gidip gitmediklerini kontrol etmeyi, neredeyse görev tanımına dahil etmeye, günahtan, sevaptan, namazın faydalarından fazlaca söz etmeye, yaşça kendinden büyük başhekime ısrarla, hatta hafif bir küçümsemeyle çeşitli dini kitaplar tavsiye etmeye başlamış, aralarına elle tutulur bir soğukluk girmişti. Eskisi gibi görüşmez oldular. Başhekim, vali muavininin her şeyi dinsel bir pencereden görür olmasından çok, adamın yaşına başına bakmadan kendine bir nevi ağabeylik, kibirli bir mürşitlik taslamasından rahatsız olduğu için uzaklaştı. Sonrasında çok daha mesafeli bir ilişki yaşadılar. Ara sıra karşılaşıyorlar, görüşüyorlardı elbette. Hikmet Bey, hastanenin konferans salonunda yapılan bilimsel panellerde boy göstermekten vazgeçmiş değildi. Hastaneye geldikçe başhekime uğramadan, halini hatırını sormadan gitmiyordu. Ama dostlukları bu kısa hatır sormalarla ve vali muavininin kandil geceleriyle dini bayramlarda cep telefonunda kayıtlı bulunan herkese yolladığı standart SMS mesajlarıyla sınırlıydı artık. Başhekim bu mesajlara nazikçe karşılık vermekle yetiniyordu. Bir süre önce vilayet kütüphanesine bağışlanan kitapları bizzat inceleyip uygun bulmadıklarını yakarak imha etmesinin basına yansıması üzerine başı fena halde derde girdi Hikmet Bey'in. Gazeteler kocaman manşetler atarak bir vali muavininin bu sansür yetkisini hangi kanundan aldığını, vilayetin bahçesinde cayır cayır yaktırdığı kitapların uygunsuz olduğuna neye dayanarak karar verdiğini sordular. Kül olan kitapların çarşaf çarşaf listesini yayımladılar. Listede çocuk kitaplarından sıradan aşk romanlarına, siyasetten tarihe kadar her türden kitap vardı. Bunların bazıları gerçekten Hikmet Bey'in sakıncalı bulduğu için yaktırdığı kitaplardı. Ama listenin esaslı bir kısmını kütüphaneden yürütülmüş veya alınıp geri verilmemiş kitaplar oluşturuyordu. Birkaç kez haksız yere azar işittiği için vali muavinine gıcığı olan kütüphane memuru Zeynel Can Polat, ki o da tarikat mensubuydu ve uygun bulmadığı kitapların sayısı Hikmet Bey'in yaktırdıklarından kat kat fazlaydı, sorumluluğu kendisine ait olan ve ne yazık ki artık raflarda bulunmayan kitapları da ekleyerek listeyi genişletmiş, bunu basına sızdırmakla kalmamış, cep telefonuyla çaktırmadan çektiği 30 saniyelik bir video görüntüsünü de internet yoluyla basına dağıtmıştı. Hikmet Bey önceleri bu haberleri önemsemedi, bir şey çıkmayacağını düşündü. Ama kitap yakma hadisesi yerel basına, derken büyük gazetelere, ardından Zeynel'in çektiği 30 saniyelik görüntü aracılığıyla YouTube'a ve ulusal TV kanallarına da yansıyınca bir basın toplantısı yaparak durumu açıklamak, kendini savunmak zorunda kaldı. Pek de inandırıcı olmayan açıklamasına göre, Vali muavini kitapları siyasi veya ahlaki açıdan sakıncalı bulduğundan değil, halkın sağlığına zararlı oldukları için yaktırmıştı. "Kitap mukaddestir, yaktırmak gibi bir şeyi aklımdan bile geçirmem," dedi. Gazeteciler kitapların nasıl olup da halkın sağlığına zararlı olabildiğini sordular. Onu da açıkladı. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce içinde vilayet kütüphanesinin de yer aldığı binanın kanalizasyon borusu patlamış, bodrum katı dize kadar lağım suyu basmıştı. Söz konusu kitaplar da kütüphanenin yeniden düzenlenme işi henüz bitmediği için bodrumda tasnif edilmeyi bekliyordu. Halk sağlığını her şeyden üstün tutan vali muavini, lağım suyuna maruz kalmış olması muhtemel bu kitapları, evet halk sağlığını tehdit etmesinler diye yaktırmış, bu sayede kütüphaneden faydalanan yavrularımızın mikroplarla temas etmesini önlemişti. Bu süreçte olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemeyen ve kabağın dönüp dolaşıp başına patlamasından korkan kütüphane memuru Zeynel, vali muavininin baş şahidi oldu. Sağda solda patlayan kanalizasyon borusu nedeniyle sadece bir takım kitapların değil, arşivin bir kısmının da mahvolduğunu, kitaplarla birlikte yaktırılan mikroplu kağıtların çok da önemli olmayan, bu nedenle bodrumda bulunan arşiv malzemesinden oluştuğunu söyledi. Lağım borusunun patladığını ispat etmesi için bir takım resmi damgalı kağıtları, tesisatçı ve malzeme faturalarını vali muavinine bizzat ulaştırmak için gayret etti. Ama vali muavini bunu zaten akıl etmiş, Zeynel mal bulmuş mağribi gibi makbuzları sallaya sallaya getirirken sekreteri her türlü belgeyi gazetecilere çoktan fakslamıştı. Ulusal kanallara yansıyan görüntülerde yakılan nesnelerin kitap oldukları belli oluyor ama ıslak veya kirli olup olmadıkları anlaşılmıyordu. Gazeteciler vali muavinini sorularıyla sıkıştırmak istediler. Madem bu kitaplar mikroplu lağım suyuna maruz kalmışlardı, nasıl bu kadar kolayca yanabilmişlerdi? Islak nesneler öyle kolayca yanmazdı. Oysa izledikleri görüntüde alevler neredeyse gökyüzüne yükseliyordu. Hikmet Bey kitapların hepsinin ıslak olmadığını, sadece bir bölümünün kirli suya maruz kaldığını ama kütüphane görevlisi başta olmak üzere çalışanların dikkatsizlik ederek temizlerle mikropluları bir araya yığdıklarını, kuru görünenleri kütüphane raflarına geri koyarak kamu sağlığını tehlikeye atma riskini göze alamadığını söyledi. Yok etmek gibi hunharca bir düşünceyi asla aklından geçirmediği kitapları ne kadar sevdiğini ispat etmek için de yakılanların yerine alınan yeni nüshaların oluşturduğu yığını gösterdi. Hatta gazetecilerin önünde içlerinden okumayı asla düşünmediği 8-10 tanesini seçti, bunları evine götüreceğini ve okuyacağını söyledi. Gazeteler bu açıklamayı hiç de ikna edici bulmayıp vali muavini aleyhinde yayınlarını sürdürünce İçişleri Bakanlığı istekli olmamakla birlikte usulden bir soruşturma açtırdı. Müfettişler geldi gitti, sonunda karlı çıkan Hikmet Bey ve kütüphane oldu. Müfettişler Hikmet Bey'in kesinlikle halkın sağlığını gözettiğine karar verdiler. Adamı neredeyse bir de takdirname ile ödüllendireceklerdi. Vilayet bütçesiyle yenileri alınan kitaplar sayesinde de kütüphane epeyce genişledi. Olayın heyecanını yitirmesiyle birlikte ilk günlerde harıl harıl yayın yapan gazeteler konuyu unuttu. Birçok benzeri olayda olduğu gibi bu kitap yakma hadisesi de toplum hafızasının kara deliğinde kaybolup gitti. Vali muavininin gönüllü tanığı olmasına rağmen kabak tam da korktuğu gibi olayların başlatıcısı kütüphane memuru Zeynel Can Polat'ın başında patladı. Müfettişler soruşturmaya başlayınca ceza kesmeden gitmek istememişler, günah keçisi aramışlardı. Zeynel görevini ihmal ettiği gerekçesiyle kınama cezası aldı. Savunmasına canla başla yardımcı olduğu vali muavininin günah keçisi olmasına seyirci kalmakla yetinmeyip bir de sorumlu olarak onu işaret etmesi Zeynel'i çok kızdırdı. Zaten gıcık olduğu adama bir de kin duymaya başladı. Ama sıradan bir kütüphane memurunun duyduğu kin, vali muavininin hayatını hiç etkilemedi. Hikmet Bey tam başını ağrıtan bu soruşturmayı başarıyla atlatmış, derin bir nefes almıştı ki, İstanbul'da dini değerleri önemsemeyi çok abartan bir okulda yatılı okuyan oğlu Muharrem, okuldan kaçıp dayısının yanına gitti. Böylece adamın hayatında yine bir kriz dönemi başladı. Dayısının yanında 20 gün kalan 13 yaşındaki zeki ve haylaz çocuk okula dönmeyi kesinlikle istemiyordu. Muharrem, anne babasının yıllardır görüşmedikleri bilgisayar yazılımcısı ve bas gitarcı Tümay dayısıyla çok mutluydu. Gündüzleri takım elbise giyip kravat takarak küçük ama önemli bir şirkette müdür statüsünde çalışan, cuma ve cumartesi akşamları Suadiye'de nezih bir barda grubuyla müzik yapan Tümay, gelişkin teknoloji ve ses sistemleriyle donattığı stüdyo evindeki bilgisayarda piyanodan tambura, kemandan neye bütün müzik aletlerini çalıyor. Muharrem çoğunu ilk kez duyduğu bu sesleri büyülenmiş gibi dinliyordu. Besteleri internette dolaşan, ilk albümü için stüdyoya girmeye hazırlanan Tümay, yeğenini seviyordu sevmesine. Çocuğun kendisini bu kadar yakın hissedip yanına gelmesinden çok da hoşnut oldu. Ama vali muavini enişteyle papaz olmak hiç istediği bir şey değildi. Muharrem'i anneannesiyle dedesine götürmek istedi. Ama ergenlik bunalımında olduğu anlaşılan çocuk dayısında kalmak istiyor, ağlayıp yalvarıyordu. Muharrem dayısına önce Facebook'ta rastlamıştı, bir fırsatını bulup gittiği internet kafenin bilgisayarında. Profilini sadece arkadaşlarının görmesine izin veren Tümay, dayısına bir mail attı ama cevap gelmedi. Tümay yeğeninden mail alınca çok şaşırmıştı. Cevap vereyim mi, vermeyeyim mi, verirsem ablamla birbirimize girer miyiz diye düşünüyordu. Ablası, eniştesi ve yeğenleriyle yıllardır görüşmüyorlardı çünkü. Ama cevap yazmasına fırsat kalmadı. Dayısını Google'da tarayan Muharrem çalıştığı şirketi buldu, geldi. Dayı yeğen Bağdat Caddesi'nde bir kafede öğle yemeği yerlerken Muharrem o okula gitmek istemediğini söyledi. Akıllı akıllı konuşuyor, ne istediğini biliyor gibi davranıyordu. Ama Tümay çok telaşlandı, çocuğun sorumluluğunu almak istemedi. 5 yıl önce tesettüre giren ablası Tülay'ı aradı. Oğlunun kaçtığını kardeşinden önce okuldan haber almasıyla panik içinde vilayet binasına gelen Tülay Hanım, durumu kocasına iki gözü iki çeşme anlatıyordu ki, yıllardır sesini duymadığı kardeşi cep telefonundan aradı. Tümay yeğenini zorlamış, eğer annesinin cebini vermezse vilayetten babasını arayacağını söyleyince, beni okula geri gönderme diye ağlayan çocuk annesinin numarasını vermek zorunda kalmıştı. Abla kardeş arasındaki telefon konuşması çok kısa sürdü. Tümay, Muharrem benim yanımda, merak etmeyin diyebildi sadece. Sonra da gelin alın diyeceğim ama çocuğu istemediğimi sanma, Muharrem'i ne kadar çok sevdiğimi bilirsin diye ekledi. Kardeşinin uzak, hafif küs ama yine de sevgi ve özlem dolu sesini duyunca Tülay Hanım'ın burnunun direği sızladı. Güzel gözlü kardeşini nasıl da özlemişti. Birden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hikmet Bey oğlunun gündüzleri adam, geceleri serseri dayısının yanına gitmesine çok kızmıştı. Tümay hakkında ileri geri konuşacaktı ama sinirlerinin korkudan boşandığını sandığı karısının haline üzülerek sustu. Tülay Hanım ağladı ağladı, sonra elini yüzünü yıkayıp geldi. Karı koca durumu değerlendirdiler. Çocuklarını ürkütmemeleri gerektiğine karar verdiler. Hikmet Bey ile 14 yıl önce bir arkadaşları vasıtasıyla tanışan Tülay Hanım, bir gün kapanmak isteyeceğini hiç düşünmemişti. Hikmet Bey de bir gün karısına kapan diyeceğini düşünmemişti. Demedi de zaten. Gerçi dindar ve kapalı bir aileden geliyordu. Ailesinde tesettürlü kadınlar çoğunluktaydı. Ama açık olanlar da vardı. Kendi kız kardeşlerinden biri açıktı mesela. Karısının tesettürlü olması gönlünden geçiyor ama bu konuda ısrar etmeyi en azından yakın zamanda uygun bulmuyordu. Hikmet Bey ailesiyle birlikte Tülay'ı istemeye geldiğinde, Keleşoğlu ailesinin kadınlarının genellikle kapalı olduğu, hesap uzmanlığından emekli Turgut Bey ile Doğuma büyüme Pendik'le Berat Hanım'ın dikkatlerini çekmiş, kızlarını bu konuda uyarmışlardı. Ama Tülay şiddetli bir tepki gösterdi, anne babasını peşin hükümlü olmakla suçladı. Mesele aile içinde epeyce büyüdü, amcalar halalarda karıştılar. Sonunda Hikmet Bey Tülay'a istemediği bir şey yaptırmayacağına dair söz verdi, yeminler etti. Tülay da çok ısrar edince anne baba peki dedi, evlendiler. Hikmet Bey'in mesleği gereği içinde bulundukları çevrenin kimi zaman hafif, kimi zaman açık baskısı Tülay Hanım'a örtünme kararı aldırdı. Ama tek etken bu değildi. Çocukluğundan beri dine eğilim duyan kadının Anadolu'nun küçücük ilçelerinde yaşarlarken boşluktan boşluğa düşmesi sırasında sık sık içine girdiği dinsel atmosferden etkilenmesi de kapanmasını tetikledi. Aslında tesettüre girme kararı almadan önce de kapalı sayılırdı. Görüştüğü kadınların büyük çoğunluğu başörtülüydü. Hemen hepsi kocasının iş arkadaşlarının eşleriydi. Onların arasında kendini yabancı hissetmemek için başını kendiliğinden örtmeye başlamış, birkaç yıl öncesine kadar giydiği dar pantolonlarını, dizaltı eteklerini bozup patchwork örtüler yapmış, sokakta başörtülü kadınlarla karşılaştığında tanımasa bile selam verir olmuştu. Zamanla bu dindar çevrede bir tür aidiyet buldu. Bir akşam tesettüre girme kararı aldığını kocasına açıkladı. Hikmet Bey'in sevinçten gözleri doldu. Kapandıktan sonra kendi ailesiyle çoktandır iyi gitmeyen ilişkileri iyice gerilen Tülay Hanım, her şeye rağmen anne babasıyla görüşmeyi tercih etmemiş, ya beni böyle kabul edersiniz ya da defterden silersiniz diye kestirip atmıştı. Bu her ne kadar beklenmedik bir karar değilse de, kızlarındaki değişimi görmemekte ısrar eden ailede adeta deprem oldu. Turgut Bey ile Berat Hanım, örtülü açık ayrımı nedeniyle 50 yıldır oturdukları Pendik'ten Bostancı'ya yeni taşınmışlardı. Bu mesele günlerdir ellerini ayaklarını titretiyordu. Öz yurtları kabul ettikleri semtlerinde başlarına geleni hala sindirmeye çalışırlarken, kızlarının kararı yaşlı karı koca üstünde soğuk duş etkisi yaptı. Evlerinin karşısındaki tekel bayinin kapandığını, mahalledeki marketin içki satışını kaldırdığını, ruhsatları içkiliden içkisize dönen bazı sahil lokantalarının içki servisini gizli gizli yaptıklarını, semtte başörtülü kadınların hızla arttığını çoktandır fark ediyorlar ama pek de üstünde durmuyorlardı. Örtülü açık veya laik dindar ayrımının bireysel haklarını tehdit eder hale geldiğini düşünmeye başlamaları, Turgut Bey'in sadece cumartesi pazar günleri aldığı Cumhuriyet gazetesini bulmakta zorlanmasıyla başladı. Adam gazetenin kendisinden çok bilim teknik ekine ve pazar günleri yayımladığı ödüllü bulmacaya meraklıydı. Bakkala Cumhuriyet gelmemeye veya gelen az sayıdaki nüsha bitmeye başlamıştı. Adamcağız tren istasyonundaki bayiye kadar yürümek zorunda kalıyor, kendisine selam veren esnafın giderek azalmasını da kötüye yormamaya çalışıp duruma sinirlenmekle yetiniyordu. Ama karısı bir gün Pendik pazarında alışveriş yaparken gözü toprağa baktığı halde hala başı açık gezdiği için bir grup kara çarşaflı kadının sözlü tacizine uğrayınca paniğe kapıldılar. Hayatı boyunca hakkını savunmakta en ufak bir zaaf göstermemiş olan Berat Hanım, o gün paralize olmuş, ağzını açamamış, tansiyonu 20'ye fırlamıştı. Pazardan eve döndüğünde bembeyaz kesildiğini gören kocasının sorularına cevap veremiyor, sadece bu da mı gelecekti başıma diye tekrar edip duruyordu. Ziyaretlerine gelen Tümay'a durumu anlattılar. Yerlisi oldukları bu semtten taşınmak akıllarından bile geçmiyordu. Ama Tümay derhal taşınmalarını istedi. Turgut Bey laik mücadeleden söz etmeye kalkınca, yaşları 70'i bulan anne babası için çok korkan Tümay, "Başlarım sizin laik mücadelenizden" diye kıyameti kopardı. Anne babasını hızla Bostancı'da 14 katlı bir apartmanın 8. katında deniz gören ferah bir daireye taşıdı. Tümay'ın anne babası için güzel bir daire aradığı sırada, Pendik pazarındaki olaydan haberdar olmayan Tülay, kocasını ve en küçüğü henüz 1 yaşında olan 3 oğlunu alarak ailesini ziyarete geldi. Amacı tesettüre girdiğini ve bu konuda herhangi bir tartışmayı kabul etmeyeceğini bildirmekti. Berat Hanım bu sonucu beklese de kulaklarına inanamadı. Turgut Bey, gün ortasında kızıyla damadını salonda bırakıp yatak odasına çekildi, kapısını sıkı sıkı kapattı. Bu hareketin gidin anlamına geldiğini düşünen damat çok alındı, karı koca daha 2 saat oturmadan çocuklarını alıp gittiler. İki tarafta geri adım atmayınca telefonla bile görüşmez oldular. Tülay 5 senedir görmediği babasını ve 4 senedir görmediği kardeşini çok özlediği halde bağrına taş basıyordu. Ama her laik mitingde ağrıyan dizlerine rağmen bayrağını kaptığı gibi meydanlara koşan Berat Hanım, kızının hasretine dayanamadığı için nadiren de olsa görüşüyorlardı. Karşılıklı üzülen anne kız önce telefonlaşmaya başladılar. Derken Tülay İstanbul'a geldiği zamanlarda bardaklarına içki değmediğinden emin olduğu bir lokantada kocasının bilgisi dahilinde ama babasından gizli annesiyle buluşur oldu. Her defasında özlem ve kavuşma gözyaşlarıyla uzun kucaklaşmalarla başlayan bu buluşmalar Berat Hanım'ın sözü tam 50 yıl yaşadığı o güzelim Pendik'te uğradığı tacize getirmesiyle tartışmaya dönüşüyor. Ana kız daha yemeklerini bitirmeden birbirlerine giriyorlar ve her ikisi de bir daha görüşmemeyi yemin ederek ayrılıyorlardı. Muharrem'in okuldan kaçıp dayısının yanına gitmesinden sonra da durum değişmedi. Ama o gün karısının gözyaşlarının oğlu için endişelenmesinden çok kardeşinin özleminden kaynaklandığını anlayınca Hikmet Bey'in tepesi attı, biraz tartıştılar. Vali muavini arabaya atladığı gibi İstanbul'a gideceğini, oğlunu kayınbiraderinin yanından söke söke alacağını söyledi. Bu söke söke almak sözü Tülay Hanım'ın çok ağrına gitti. Hikmet Bey'in hiç beklemediği bir sertlikle Tümay'ın Muharrem'i yanında alıkoymaya niyeti olsa telefon etmeyeceğini, çocuklarına sahip çıktığı, kendilerine hemen haber verdiği için kardeşine minnettar olacak yerde böyle söke söke alacağım filan demesinin nankörlük olduğunu söyledi. Karı koca ilk kez Tülay Hanım'ın ailesi nedeniyle tartıştılar. Hikmet Bey'in aklından bir an karısının ailesinden tümüyle kopmasının mümkün olmadığı geçti. Tam bu konunun üstüne gidecek, ne zaman kardeşinin avukatı kesildin başımıza diyecekti ki, Tümay ablasını tekrar aradı. Muharrem'in küçükken sosise alerjisi vardı, hala var mı diye sordu. Çocuk sosisli sandviç yemek istemiş, dayısı yıllardır görmediği yeğeninin alerjisini hatırlamış, çocuk yok dediği halde ikna olmamıştı. Bu sevecen ve hassas sorudan sonra Hikmet Bey konunun üstüne gidemedi, tartışmayı kestiler. Zaten Emniyet Müdürlüğü'nde bir toplantıya yetişmesi gerekiyordu, bu meseleyi evde konuşmaya karar verdiler. Tülay Hanım akşam evde çok ağladı. Muharrem ergenlik çağına girmişti. Zorla eve getirmeye ya da okula götürmeye kalkarlarsa tekrar kaçmayacağı ne malumdu. Hikmet Bey'in gün boyunca parlamasına yol açan öfkesinin yerini, oğlunun geleceğine ilişkin derin bir korku almıştı, karısına hak verdi. Muharrem'i tatlılıkla ikna etmeye, dayısının yanında biraz zaman geçirmesine müsaade etmeye karar verdiler. 16. ayrımın sonu, sayfa 142.